32. ayrım. Kitabın adı Halide Edip, biyografisini sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 256. Onun cephede bulunması pek de kolay hazmedilemedi. Muhafazakar erkekler onun hakkında eni konu dedikodu yapıyorlar, kocasının yanında oturmuyor diye hakkında namussuzluk söylentileri yayıyorlardı. Rıza Nur'un anılarını aldığı dedikodular da çok inciticiydi. Ankara'da pek durmuyor. Adnan ile yaşamıyor. O orduda zabitlerin arasında. Mustafa Kemal'den 10 başılık almış. Gülünç şey. Mustafa Kemal'de, Halide'de fantezi ve meşguller. Halide orduda o çadırdan o çadıra giriyor. Hele S'nin peşini hiç bırakmıyor. Bunlar Ankara'da herkesin ağzında. Mebuslar türlü türlü bundan bahsediyorlar. Münakaşa ediyorlar. Kimi Adnan'ın zevcesi, kimi de değil diyor. Zevcesi olsa Halide Edip diye babasının adını taşımaz. Eski kocası zamanında nasıl Halide Salih adını taşımış ise şimdi Halide Adnan olurdu. Metresidir diyorlar. Kimisi Halide'nin H.C. Hüseyin Cahit kastediliyor. İle macerasından bahsediyor. Adnan'ın da bunlara şahit olduğunu söylüyor. Dipnot 520. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. Cilt 3, sayfa 214. Rıza Nur, binbaşı Salih ile Halide arasındaki dostluğu pek aşırı bulmuştu. Salih Bey onun pek müdavimlerindendi diye yazıyor. Dipnot 521. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. Cilt 3, sayfa 67. Bu dedikodular yalnız Halide'nin iffetiyle sınırlı kalmadı. Babasının Yahudiliği de ısıtılıp sofraya konuldu. Rıza Nur'un aktardığına göre, kim Halide ile birleşince Adnan'ı ailesinin reddettiğini, senelerce görüşmediğini söylüyor. Kimi Halide'nin babasının Yahudi olduğunu, Müslümanlığı kabul edişini hikaye ediyor. Bir karışık ismi faildi. Dipnot 522. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. Cilt 3, sayfa 214. Halide, evine, barkına, çocuklarına, romancılığına veda ederek geldiği Ankara'da aslında sıradan neferlerden, komutanlardan çok siyasi kimliği olan kişilerin, mebusların tepkisini çekiyordu. Rıza Nur, mebuslar en ziyade onun orduda dolaşmasına kızıyorlar. Sakarya Harbi'nden evvelki meşhur Celsiye-i Hafiye'de Adnan dalgavukça ters bir lakırdı söyledi. Böyle lakırdıyla uğraşacağına karını ordudan buraya getirt de asker rahat harp etsin diye bağırdılar. Adnan geniş adamdı. Babacan hiç darılmadı diye yazmış. Dipnot 523. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım. Cilt 3, sayfa 214. Halide muhafazakarlığı çok iyi tanır ama kurallarına da boyun eğmezdi. Komutanlarla ilgili gözlemlerini aktarırken Halide, İsmet Paşa'nın insanlara son derece şefkatli davrandığını, Mustafa Kemal'in kırıcı olduğu anlarda tampon görevi yaptığını söylüyor. Fevzi Paşa'nın da Mustafa Kemal'in morali bozulduğunda hemen devreye girdiğini, başarıya duyduğu inançla olayların gidişini etkilediğini yazıyor. Refet Paşa'yı anlatırken onun Sakarya Savaşı'nın kazanılmasında köylü kadınların rolünü vurguladığını not etmeyi ihmal etmiyor. 16 yaşındaki Yunanlı esir. Mustafa Kemal Ankara'ya dönmüş, tebrikleri İsmet Paşa kabul ediyordu. Halide ve birliği de Polatlı istasyonundaki vagonlara yerleşmiş, evlerin yaşanır duruma gelmesini bekliyorlardı. Vagonun merdivenlerine oturan halde etrafı seyrediyordu. Bir çavuş yanında küçük bir grup Yunanlı esirle geldi. Onlar da vagonun önüne çömeldiler. Esirler Halide'nin moralini bozmuştu. 18'inde görünen, yüzü güneşten yanmış, zeki bakışlı bir genci yanına çağırdı. Onunla Rumca konuşmaya başlayınca çocuk çok heyecanlandı. Annesinden ve 6 kız kardeşinden söz etti. Vahşice cepheye sürülmüş olmaktan, savaşa zorlanmaktan nefret ediyordu. Halide'nin yanından ayrılırken ona "Adioses Kriya" dedi. Halide bu genç çocuğa, vatanseverlik insanlara, imkansızlığa da tahammül etmeyi öğretirken, saldırgan bir biçime büründüğünde canavarlığa dönüşebiliyor diyecekti. O akşam Yusuf Akçura yanında bir doktorla kendisini görmeye geldi. Karadağ'ın tepesinde 3 yaralı Türk askeri bulmuşlardı. Yunanlı bir doktor yaralarını sarmış, yanlarına ekmek ve su bırakmıştı. Akçura'da Yunanlı bir askerle bir Türk askerinin sarmaş dolaş yattıklarını görmüştü. İkisi de ölüydü. Miralay Asım, Sakarya Muharebesi'nde 21 gün cephede kalan Halide'nin korkusuzluğunu orada geceleri bazen vagonlarda, bazen kuru toprak üzerinde geçirdi. Muharebe bittikten sonra karargaha at üzerinde dönmesi kararlaştırıldı. Günde 70 kilometre at koşturacaktı. Halide Hanım bir saniye bizden geri kalmadı. Cidden pek cesur bir Türk askeridir sözleriyle anlatır. Dipnot 524. Doktor Fahri Can. Milli Mücadelede Halide Onbaşı. Yakın tarihimiz içinde. Cilt 1. Sayfa 99-100. Tetkiki Mezalim Görevi. Sakarya Savaşı'nı izleyen günlerde Halide yeni bir görev üstlendi. Yunan ordusunun sivil halka yönelik eziyetlerini araştıracaktı. Yakup Kadri ve Yusuf Akçura ile birlikte yola koyuldular. Haymana Ovası ile Mihalıççık çevresinde yüzlerce köyün küllerini, toprak yığınlarını taradılar. Her menzilde birkaç saat duruyor, felaket zedeleri dinliyorlardı. Yakup Kadri, bu haftalarca hatta aylarca altından kalkılamayacak bir işti diyor. Köylerde taş üstünde taş kalmamıştı. Onları gören birkaç karaltı anında hareketlenip ortadan kayboluyordu. Önce bir kötülük yapmaya gelmediklerine köylüleri inandırmak gerekiyordu. Dipnot 525. Kara Osmanoğlu, Vatan Yolunda, sayfa 166. Tetkiki Mezalim heyetinin başkanı Halide'ydi. Yanlarına bir mülazımla bir de fotoğrafçı almışlardı. Mülazım ile fotoğrafçı önden gidip Halide'ye durumu rapor ediyordu. Halide bu incelemeye şahsen katılması gerektiğini hemen anlamıştı. Doğatepe eteğinde 25 haneli Çekirdekli köyünde yalnızca 3 ev ayakta kalabilmişti. Gerisi yanmıştı. Orada kül ve taş yığınlarının üzerinde oturan insanlarla karşılaştılar. Erkekler bir şey söylemiyor, kadınlar durmadan hareket ediyor, çocuklar da ağlıyordu. Kadınlardan biri kocasını diri diri yaktıklarını anlatmaya başladı. Doğatepe taarruzundan önce götürülen köylüler bir daha geri dönmemişti. Kadınların maruz kaldıkları muameleden ise hiç söz edilmiyordu. Küller arasında yanmış kemikler, parça parça esvaplar ve kağıtlar buldular. Halide, orada bulunan kadınlarla baş başa konuştuğunda ise facianın büyüklüğünü anlayacaktı. Aralarında Yunanların tecavüzüne uğrayanlar da vardı. Bu kadınların isimlerini raporlara geçirmek istemiyordu. Binbaşı Tahsin onun teklifini kabul etti. Hiçbir Katolik papazı insanın içindeki ebedi ve vahşi hayvan hakkında bu kadar içten itiraflar dinlememiştir diye yazmıştı anılarına. Halide bunca acıya dayanacak kuvveti nereden bulduğunu kendisi de bilmiyordu. Eylül'ün 20'sinde tuttukları raporları bastırmak için 3 günlüğüne Ankara'ya gitti. Yolda görüp selam verdiği bir asker kendisine merhaba beyim diyerek karşılık vermişti. Bunun üzerine Halide şöyle yazacaktı. Dipnot 526. Halide Edip, Seyit Onbaşı, Hakimiyeti Milliye, 29 Eylül 1921. Kubbete kalan hoş seda içinde. Sayfa 145-148. Bilmem neden askerler benim kadın olduğum hiç farkında değiller. Siyah örtümü bir nevi Karadeniz başlığı zannediyorlar. O kadın büyücü. Ankara'dan Polatlı'ya döndüğünde karargahı yerinde buldu. Halide, Tetkiki Mezalim Şubesi'nin sabah 10'da başlayıp öğleden sonra 4'e kadar çalışmasını istiyordu. Yakup Kadri bu kuralı sükunetle karşılarken Yusuf Akçura çok kızmıştı. Bir tarih hocası olan Akçura'nın muntazam saatlere tahammülü yoktu. Bilhassa yeni evlenmiş olduğu için çok sabırsızlanıyordu, diyor Halide. Belki de gerginliğin asıl nedeni ikisi arasında yaşanıp artık geçmişte kalmış olan gönül ilişkisiydi. Akçura ile Yakup Kadri karargâhta aynı odayı paylaşıyorlardı. Akçura'nın her sabah uyandığında kendisine sövüp o kadın büyücü dediğini de Yakup Kadri'den dinlemişti Halide. İşin garip tarafı sahiden de benim büyü yaptığıma inanıyormuş diye yazacaktı sonradan Halide. Eski dostu Akçura bir hafta kadar ona surat ettikten sonra çalışmaya başladı. Yusuf Akçura ile birlikte Kırmızı Tepe'ye çıktıkları bir gün uçuruma ilerleyip aşağıya baktılar. Uçurumun kavuklarında Yunanlılara ait iki büklüm baş aşağı yatan cesetler vardı. Kararmış, kokmaya başlamış, kafaları siyah ve kıvırcık saçlarıyla bu cesetler Anadolu uçurumlarında ne arıyorlardı? Bu savaştan ne kazanmışlardı? Türk-Yunan birbirinin esbabını, hatta gırtlağını, etlerini kopararak kan içinde boğuşurken dağlardan gelen yüksek ezeli davullarla mitralyözlerin devamlı ve kısa nameleri, kaçan ve kovalayan askerler. Dipnot 527. Kırmızı Tepe, dağa çıkan kurt içinde. Sayfa 69-74. Halide, Mustafa Kemal'in Sakarya Harbi başlarken yarın düğün başlayacak dediğini hatırladı. Dipnot 528. Kırmızı Tepe, dağa çıkan kurt içinde. Sayfa 69-74. Tepede karşısına çıkanları bir düğün sofrasından arta kalanlara benzetti. Haftanın sonunda Yusuf Akçura'ya çikolata ikram etti gönlünü almak için. Ancak o bu koşullara dayanamayıp gidecekti. Bir hafta sonra da Yakup Kadri gitti. Onun da sağlığı bozulmuştu. Halide erkeklerin bile dayanamadığı bu görevi bir süre daha sürdürecekti. Halide, Sakarya Vadisi'nde savaşın izlerini incelemeyi sürdürüyordu. Bir Tatar köyünde kaldı. Evlerden birinin balkonunda bulduğu kırık ütüyü tamire gönderdi. Ütülenmemiş mendil kullanmayı sıkıcı bulurdum diye yazıyor. O gün Sivrihisar yolunda Mülk köyüne gitmişti. Her zaman yaptığı gibi taşların üzerine oturmuş gördüklerini not alıyordu. O sırada yanına yaklaşan, adının Fatma Nine olduğunu öğrendiği yaşlı bir kadın, "Ah evladım, ne diye yazı yazıyorsun? Boğazları kesilmiş bir halk için yazı neye yarar?" diye sorunca notlarını toparlayıp ayağa kalktı. Gerçekten de köyde yaşamı sürdürecek hiçbir şey kalmamıştı. Yaşlı kadının yanından ayrılıp hemen Hilal-i Ahmer'e bir telgraf yolladı ve acilen yardım gelmezse burada kimsenin sağ kalamayacağını bildirdi. Ekim ayı çıkmadan Sakarya Vadisi'ndeki her damla su donmuştu. Geceleri öylesine soğuk oluyordu ki Halide köpeği yoldaşı yatarken bedenine bağlıyordu. Miss Allen ile Miss Billings Yakın Doğu'ya Yardım Örgütü'nün iki temsilcisi olarak bölgeye gelmişlerdi. Hilal-i Ahmer'in verdiği bilgilere inanmadıkları için gözleriyle görmek istiyorlardı. Halide eski dostlarını Mellek Köyü'nde karşıladı. Onlara Sakarya'da yok edilmiş 6 köy gösterdi. Birlikte gezdikleri yerlerde feci manzaralara tanıklık ettiler. Halide, faciayı anlatan notlarını eksiksiz tuttu, raporlarını yazdı. Miral'a Yasım, Halide Edip'in tuttuğu notlardan 3 ciltlik bir eser meydana çıktığını söylüyor. Dipnot 529 Doktor Fahri Can Milli Mücadele'de Halide Onbaşı Yakın Tarihimiz içinde Cilt 1. Halide, abartılmış yazıların barışa engel olduğu inancıyla faciaya soğukkanlı yaklaşmak istemişti. Siyaset kumarcıları bu duygulardan faydalanarak daima bir milleti ötekinin boğazını sıkmaya zorlarlar diyordu. Halide önümden dönüyor. Suikast mı? Halide raporlarını İsmet Paşa'ya götürdüğünde İsmet Paşa hemen hazırlanacak olursa onu da birlikte Bolvedin'e götüreceğini söyledi. Yarım saat içinde otomobille hareket etmişlerdi. Bolvedin yolu üzerinde Aziziye'de bir eve konuk oldular. İsmet Paşa geceyi karargâhta geçirmeye karar verince onun için hazırlanan yatağa Halide yatmıştı. Bir ara uykusunda perdenin kıpırdadığını fark etti. Birisi pencereyi dışarıdan açıyordu. Yataktan fırladı. Koştu, perdeyi çekti. Siyah astragan kalpaklı bir baş gördü. Penceredeki adam fark edildiğini anlayınca kendisini aşağı attı. Kıyafeti adi bir hırsızınkine benzemiyordu. Halide ev sahibine seslendi. Birlikte dışarı baktıklarında evin penceresine dayanmış bir merdiven gördüler. Araştırdıklarında merdivenin bitişikte yaşayan Aziziye kaymakamının bahçesinden taşındığı ortaya çıktı. Karakol adamın çevrede görüldüğünü bildirdi ama kimse yakalanmadı. Yanına tabancasını almadan yola çıktığına sevinecekti çünkü bu adamı öldürebilirdi. Halde katilin kendisini değil İsmet Paşa'yı öldürmeye geldiğini düşünüyordu. Dipnot 530 Türk'ün Ateşle İmtihanı Sayfa 242-3 Olayı sıcağı sıcağına birileriyle konuşma fırsatı bulamadan Mehmet Edip Bey'e felç geldiği haberini aldı. Hemen Antalya'ya gitti. Bütün aile buluşmuşlardı. Neyse ki Edip Bey tehlikeyi atlatmıştı. O günlerde eşkıya kol geziyor, yollarını kestikleri insanların palto ve kürklerini gasp ediyorlardı. Antalya'dan dönmekte olan Halide de yolda eşkıya ile karşılaştı ama teslim olmak yerine gözlerini eşkıya reisinin gözüne dikti. Yarı yatıp kürkünü ona vermek istemiyordu. Eşkıya belki de onu genç bir zabit sanmıştı. Yanındakilere kaç kurşunumuz var diye sordu. O esnada eşkıya onlara saldırmaktan vazgeçip geri gitmiş ancak olay efsane gibi yayılmıştı. Olayı askerlerin ağzından dinleyenler ise farklı anlatıyordu. Arabacılar eşkıya var deyince Halide mavzerine sarılmıştı. Yanındaki neferlerin kumandasını üstüne alarak durumu incelemiş, etrafı avcı hattına yatırmış, her önlemi almış ama sonunda eşkıya görünmemişti. Dipnot 531 Doktor Fahri Can Milli Mücadele'de Halide Onbaşı Yakın Tarihimiz içinde Cilt 1 Sayfa 100 Sözü edilen 3 ciltlik notlar askeri evrak içinde saklanmış olmalı. O günlerde herkes paltosu çalınan zabitlere gülüyordu. Dedikodu kazanı. Adnan, resmi hiyerarşiye göre Mustafa Kemal'den sonra ikinci adamdı. Halide'nin cephede olmasıyla da övünen bir ruh hali içindeydi. Onun sağlığından endişeye düşse de atılganlığını, gözü karalığını seviyordu. Hakkında çıkarılan dedikodulara da hiç önem vermiyordu. Adnan'ın Ankara'da sıcak bir dost çevresi vardı. Yakup Kadri, Halide cepheye gittiğinde Adnan'la birlikte Ankara'daki Hilal-i Amer merkezinde konak yavrusu bir evde birlikte kaldıklarını söylüyor. Kah dertleştiklerini, kah birlikte sevindiklerini anlatıyor. Dipnot 532. Kara Osmanoğlu, Vatan Yolunda, sayfa 154. Anlaşılan Adnan, Halide olmadığında Kalaba'daki eve pek gitmiyordu. İsmet Paşa Ankara'dan misafir bekliyordu. Adnan da gelecekler arasındaydı. Sen de benimle onları karşılamaya gel dedi Halide'ye. Sıtmadan ayakta duramayan Halide'ye pelerini verdi. İstasyona ulaştıklarında tren gelmiş, misafirler ise ortada görünmüyordu. Sen burada dur, ben vagonlara gidiyorum dedi İsmet Paşa. Hep birlikte döndüklerinde lamba direğine yaslanmış Halide'ye yabancıya bakar gibi baktılar. Aralarında kesik kesik öksüren biri vardı. Halide yanına koştu, muzip muzip beni tanımadın mı Adnan diye sordu. Uzaktan üçümüz de bu bıyıksız genç zabitin kim olduğunu düşünüyorduk diye cevap verdi Adnan. Sabah saat 3'e kadar konuştular. Mustafa Kemal Paşa gelecek günler için hayal ettiği batılılaşmadan Latin harflerine geçmekten söz etti. İsmet Paşa Halide'nin cephede bulunmasından çok memnundu. Halide Hanım, kumanda ettiğim ordunun en muti, itaatkar askerlerinden biridir. Kendisine vazife verdiğimiz zaman diğer herhangi bir neferden farklı olacağını hiçbir defa düşünmedik. İfa ettiği vazifeleri tam ve mükemmel bir surette başarabileceğini tabii gördük. Muharebelerin normal hayatı intizamsızlığa uğratan fikren ve asap itibariyle çok tahammül isteyen safhalarında kendisinde bariz bir kuvvet ve metanete tesadüf ettik. Muharebe meydanlarında birçok tetkiklere memur ettim ki, bu hususta fikir ve malumat itibariyle yüksek bir seviyeye ihtiyaç olduğu kadar gece gündüz at sırtında dolaşmak, yetersiz barınma ve sağlık şartları içinde yaşamak gerekiyordu. Halide Hanım bütün güçlükleri her nefer gibi tahammül etmiştir. Velhasıl çok hizmet etmiş kıymetli askerlerimden biridir. Dipnot 533. Doktor Fahri Can, Milli Mücadele'de Halide Onbaşı. Yakın tarihimiz içinde cilt 1, sayfa 100. Halide ile Adnan zaman zaman mektuplaşıyorlardı. Adnan mektuplarından birini Malta dönüşü Ankara'ya gelen gazeteci dostları Ahmet Emin'e, Yalman, okumuştu. Söyle Adnan, sana iyi bakıyorlar mı? Bakmıyorlarsa haber ver. Asker ailesine iyi bakmıyorlar diye şikayet edeyim. Ahmet Emin'e göre eski soluk yüzlü Halide Hanım ortadan kalkmıştı. Karşımda dolgun ve kırmızı yanaklı bir dağ insanı, bir asker buldum. Değerli yazar, cephe hayatına tamamıyla ısınmış, ayak uydurmuştu. Bir gün yemeğe ağır bir çanta ile gelmişti. Çıkarken yardım etmek istedim. Dedi ki, bırakın, biz Anadolu insanları için böyle şeyleri bir elle taşımak işten bile değildir. Dipnot 534. Ahmet Emin Yalman, Onbaşı Edip Kızı Halide, 9 Şubat 1922 Vakit Gazetesi. Yakın tarihte gördüklerim, geçirdiklerim, cilt 1 içinde. Sayfa 759. Halde kimilerine cadı, kimilerinde de peri olarak görünüyordu. Akçura'nın büyücü cadı diye baktığı Halide'yi Ahmet Emin gazetesinde imdat perisi olarak tasvir ediyordu. Sakarya Muharebesi'nin en heyecanlı bir dakikasında atına binerek ateş hattına koşan genç kadın, bütün ordu üzerinde meçhul bir alemden gelmiş bir imdat perisi tesirini göstermişti. Harp meydanının en tehlikeli yerlerini seçerek oralara koşan bu atlı kadının hikayesi yarın nice köy kulübelerinde binlerce Sakarya gazisi tarafından anlatılacak heyecanlı bir peri masalı şeklinde gelecek nesillere geçecektir. Dipnot 535. Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim, Geçirdiklerim, 1997, Cilt 1, sayfa 759.